Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hepinize en kalbi muhabbetlerimi, sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı, her şeyimizi, her tarafımızı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, keremiyle, lütfuyla doldursun, sarıp sarmalasın değerli dinleyenlerim. Kıymetli dinleyenler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ın kendisine lütfettiği bu İslam dinini, ahlakını, adabını, farzlarını, haramlarını, Allah'a güzel kul olmanın bütün yollarını, yordamını, şartlarını, bunu Efendimiz Aleyhisselam hem kendisi çok güzel yerine getirirdi, ni'mel abdı, en güzel kuldu, hem de diğer insanların da, kadın olsun, erkek olsun, genç olsun, yaşlı olsun, diğer insanların da tıpkı kendi gibi güzel kullar, kamil insanlar, insanı kamiller olması için çalışmıştır. Efendimiz bunu yapmıştır. Tebliğ dediğimiz budur. Davet dediğimiz budur. Onun için Resul Efendimiz Aleyhisselam insanları İslam'la buluşturmak için, rivayetler bize bunu söylüyor, o sıcak haç mevsiminde Mekke'de kurulan panayırlarda kabilelerin konak yerlerine kadar varırdı. Onların yanına gider, böyle vakur bir şekilde böyle yürür, varır yanlarına ve kendini onlara takdim ederdi. Selam verirdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh derdi. Ve ben derdi, Allah'ın peygamberiyim. Allah beni peygamber olarak gönderdi. Ben Resulullah'ım. Gelin bana iman edin derdi. İnsanlar Allah'ın birliğini ikrara, yalnız ona ibadete davet ederdi ve kendisinin de Allah tarafından peygamber olarak gönderildiğini onlara haber verirdi. Böyle yapardı. Yani biraz düşünelim kıymetli dinleyenlerim. Şöyle bir zihin dünyamızda içimize yönelerek, kalbimize yönelerek şöyle bir tefekkür edelim. Yani bundan 1400 sene önce, 1500 sene önce Mekke'ye gidelim. Orada bir haç mevsimini düşünelim. İnsanlar gelmişler çok değişik yerlerden. Tabi onlar da haç yapıyorlar ama Hazreti İbrahim'den sonraki dönemlerde işte biraz bozularak bazı bid'atler türemiş halde geliyor insanlar. Beytullah'ı ziyaret ediyorlar. Arafat'a çıkıyorlar ama tabi ki bir kısım bozulmalar söz konusu o haç ibadetlerinde. İslam öncesi Arapların insanlar gelmişler, Beytullah'ı tavaf ediyorlar, işte panayırlarda alışveriş yapıyorlar, Arafat'ı ziyarete geliyorlar, kalabalık insanlar, belki yüzlerce, binlerce insan. Bir Efendimiz Aleyhisselam'ı düşünelim. Efendimiz Aleyhisselam işte diyelim ki başında diyelim ki takkesi veya sarığı, üzerinde cübbesi, o bölgenin şartlarına göre ne giydiyse Efendimiz Aleyhisselam, 40 yaşında bir insan, tertemiz bir insan, çok yanında da inananları da yok. Hatta kendi kabilesi ve akrabaları da onu desteklemiyorlar. Ona ya bu işte hasta oldu diyorlar, deli oldu falan diyorlar. Ve kalkıyor ama Allah ona bir vazife vermiş. Sen benim peygamberimsin ve insanları yanlış yolda ve onlara benim dinimi anlat, gerçeği anlat tevhidi anlat, şirkin kötülüğünü, putların asılsızlığını anlat diye Cenab-ı Hak onu görevlendirmiş. Ve Efendimiz de kalkıyor, o Mekke'nin sokaklarında, o panayırlarda, o güneşin altında, insanlar bir taraftan alışveriş yapıyorlar, şunu aldım, şunu sattım, kâr etmeye çalışıyorlar. Ta uzaklardan gelmişler, adam onu satacak, devesine getirdiğini satacak, aldığını yükleyecek, gidecek falan böyle. Ya kâr edecek, onun derdinde insanlar, dünyanın derdinde. Fakat Efendimizin derdi başka. Resul Efendimiz Aleyhisselam orada insanların yanına yanaşıyor. İşte şunu aldım, şunu sattım diye böyle harıl harıl ticaret yapan insanların yanına yanaşıyor. Bir şey söylüyor onlara. Gelin diyor, beni dinleyin diyor. Bir diyor, şöyle bir iki üç dakika ara verin, bana kulak verin diyor. Yani hakikaten ne kadar zor durum, çünkü insanların onu Efendimiz dinleyecek halleri yok. Sen nereden çıktın diyorlar. Bizim işimiz var, gücümüz var. Yani yapılacaksa bize gerekeni yapıyoruz zaten. Beytullah'ı ziyaret ettik. Putlarımızın önünde eğildik. Kurbanımızı kestik. Hediyemizi getirdik. Zaten her şeyi yapıyoruz. Sen nereden çıktın? Böyle bir ortamda sevgili peygamberimiz o insanlara gelin beni dinleyin diyor. İşte onları oradan bir zaman ayırmalarını istiyor. Onlara bir tebliğde bulunmak istiyor. Pek çoğu dinlemiyor. Ama Efendimizin vazifesi var, anlatması lazım. Dolayısıyla burada yani Resul Efendimizin o pozisyonunu şöyle bir düşünmemiz lazım kıymetli dinleyenlerim. Yani ne kadar zor bir şey. Zor bir şey. Yani söyleyip de insanlar hemen biz de tam bekliyorduk. İyi ki hoş geldin. Ne dersen hemen yapalım demiyorlar ki. Nereden çıktın diyorlar. Şimdi zamanı mı diyorlar. Biz diyorlar işte işimiz var, gücümüz var diyor. Seni mi dinleyeceğiz diyorlar. Ama Efendimiz söylemesi lazım. Böyle bir düşünecek olursak oradaki o ortamdaki hakikaten zorluğu fark edebiliriz. Ve işte peygamberliğinin ilk yıllarında müşriklerin hac için Mekke'ye geldikleri zamanlarda tek tek Efendimiz Aleyhisselam bütün kabileleri dolaşıyordu böyle. Hür köle, zayıf kavi, zengin, fakir ayırt etmeden rastladığı herkese de İslam'ı defalarca anlatıyordu. Kim dinlerse, ne kadar dinlerse tabi. Cabir radıyallahu anh şöyle anlatıyor değerli dinleyenlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hac mevsiminde vakfe mahallinde kendini hacılara arz ediyor. Ve beni kavmine götürecek bir kimse yok mu? Kureyş Rabbimin kelamını tebliğ etmeme mani oldu diyordu. Şimdi Kureyş'i anlatıyor, Kureyş'i dinlemiyor. Akrabalarını anlatıyor, onları da dinlemiyorlar. Böyle tek tek diyelim ki işte hacca gelen, orada panayırlara gelen insanlara ola da bir şey çıkmıyor. Çünkü ayaküstü ya dinliyor adam ya dinlemiyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam oradaki insanlara beni diyor şey yapın, alın, ben Allah'ın peygamberiyim, götürün beni, gidelim kabilenize götürün ve gideyim size onları toplayın, o kabilenizi, kavminizi, ben de derdimi, meramımı rahatlıkla onlara anlatayım diye onlardan talepte bulunuyordu Peygamberimiz Aleyhisselam. Çünkü Kureyş'in ne yaptığı belliydi. Efendimizin tebliğine engel oluyorlardı. Tebliğ etmesini engelliyorlardı. Ama Efendimiz bunu defalarca söylemesine rağmen onlardan davetini kabul edecek, kendisini barındıracak ve yardım edecek kimse çıkmıyordu çoğu zaman. Aksine kimisi peygamberimize suratını asıyor, kaba ve katı davranıyor. Kimisi de senin kavmin daha iyi bilir, onlar sana niye tabi olmuyor diyerek Efendimizle tartışıyordu. Peygamber Efendimiz ise gereken cevapları vererek onları hak yoluna davete devam ediyordu. Onu bu vazifesinde ne bir müşrik döndürebildi, ne bir kafir engelleyebildi. Müşrikler Ebu Talib vasıtasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber göndererek davasını vazgeçmesini defalarca istemişlerdi. Bunun karşılığında da ne istiyorsa kendisine vereceklerini bildirmişlerdi. Yani Efendimiz'e söylemeye cesaret edemiyorlar, dinlemez diye. Belki amcasının hatırını sayar düşüncesiyle Ebu Talib'e gidiyorlar. Senin diyorlar yeğenin üzerinde etkin fazladır, seni dinler, bizi dinlemiyor. Ona söylesen de bu boş davadan, böyle boş işlerden vazgeçsin de bizi rahatsız etmesin. Biz de ona ne istiyorsa verelim. Evlenmek istiyorsa evlendirelim. Mal istiyorsa, mülk istiyorsa verelim. Makam istiyorsa verelim gibi değişik efendim talepleri oluyordu. Bunu da amcası Ebu Talip üzerinden Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştırıyorlardı. Zaman zaman da amcası da Resul Efendimiz'i çağırıp onlara da bir manada şey yaparak, yani müşriklerin taleplerini dikkate alarak peygamberi çağırıp, yeğenim böyle böyle durumlar söz konusu, sen bu işten vazgeç de kendini de yorma, beni de yorma, hem 5-10 kuruşta kar edersin gibi söylediği oluyordu. Ebu Talib'in de öyle durumlarını görüyoruz Resul Efendimiz'e. Yani baskı yapmıyor ama vazgeçirmek için de onun da devreye girdiğini, onun da bu düşüncede olduğunu anlıyoruz. Fakat her defasında Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası Ebu Talib'e vermiş olduğu bir cevap var değerli dinleyenlerim. Diyor ki, amca vallahi Allah'ın dinini tebliğden vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime koyacak olsalar ben yine bu davadan vazgeçmem. Cenab-ı Hak ya onu bütün cihana yayar, vazifem biter, ya da bu yolda ölür giderim. Sonra da mübarek gözleri yaşarır ve ağlardı Efendimizin. Böyle kaynaklarda bu rivayetler yer alıyor. Bu Tevrat Efendimizin kendi davasına ne kadar inandığına bundan vazgeçmesinin mümkün olmadığına, hiçbir dünyevi menfaat karşılık karşısında, yani hiçbir bedel karşısında bunu bırakmasının mümkün olmadığını, böyle yumuşak bir üslupla, bağırmadan çağırmadan ama büyük bir irade ve kararlılıkla, azimle bunu Efendimiz Aleyhisselam her defasında dile getiriyordu. Ve tabii müşrikler de onda bu azmi, bu iradeyi görünce onlara daha farklı tedbirler almaya, daha farklı yollar açmaya, edinmeye de çalışıyorlardı tabii. Tabii aynı Efendimizin bu kararlılığı değerli dinleyenlerim, Allah'ın dinine bağlılık, Allah'ın dinini yaşama, Allah'ın dinini tebliğ etme, anlatma, Allah'ın dini bütün güzelliklerin toplamıdır. Allah'ın dininde hiçbir kötülük olmaz, hiçbir eksiklik olmaz, hiçbir zararlı bir şey olmaz. Allah'ın dini dediğimiz zaman, İslam dediğimiz zaman, onun her şeyi fevkalade güzeldir. Yani İslam bir şeyi emredecek, o kötü olacak, o mümkün değil. İslam bir şeyi yasaklayacak, o iyi olacak, mümkün değil. İslam yasakladıklarının hepsi zararlıdır, kötüdür. İnsan hem maddesine, hem manasına, hem dünyasına, hem ahiretine kesinlikle zararlıdır. Allah o zarar olan şeyleri yasaklar. İslam bir şey emredecek, o insana zarar verecek. Mümkün değil. Yani namazdır, oruçtur, zikirdir, infaktır, iyiliktir, güzel ahlaktır. Dolayısıyla nerede bir güzellik varsa, dinin ve aklın güzel gördüğü, güzel kabul ettiği ne varsa dünya üzerinde, o İslam'dır. O Allah'ın dinidir, o Allah'ın kanunudur. Nerede bir kötülük varsa, şer zarar varsa, o Allah'ın dininde o yasaktır o. O efendim geçit, Allah'ın dinine geçit vermez. Dolayısıyla hepimizin, Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın kararlılığı gibi Allah'ın dinini öğrenme, yaşama ve tebliğde o kararlılıkta olmamız lazım. Çünkü bu haktır, bu güzeldir. Bu dünya ahiret en faydalı şeydir. Yani hepimiz aynı inançta, aynı kararlılıkta, aynı azimde olmamız lazım. Ve Efendimizin amcasına vermiş olduğu o cevap hepimizin dilinde olmalı, kalbinde de olmalı. Ve bize Allah'ın dinini terk etme, Allah'ın bir haramını işleme, Allah'ın bir emrini terk etme, Allah'ın razı olmayacağı bir şey yapma, olacağı bir şeyi terk etme noktasında hangi bedelle bize bir teklif gelirse gelsin, aslında her Müslümanın çok tabii ve samimi olarak vermesi gereken cevap Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiği cevaptır. O da vallahi Allah'ın dinini yaşamaktan, tebliğ etmekten vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysanız, koyacak olsalar ben bu davadan vazgeçmem. Çünkü bu benim yapmam gereken en güzel şeydir. En faydalı şeydir. Cenab-ı Hak ya onu bütün cihana, dünyaya yayar, vazifem biter ki o da efendim kolay değil. Efendimiz 23 sene mücadele etti. Vefat ettiği zaman tabi İslam çok yayıldı ama herkes Müslüman olmadı. Ondan sonra nice fetihler yapıldı. Yine yapılacak fetihler kaldı. Günümüzde yapılacak nice fetihler var. Nice İslam'ın kendisine ulaştırılacağı efendim halklar, toplumlar, ülkeler, diyarlar var. Dolayısıyla o İslam'ın bütün cihana yayılıp da vazifenin bitmesi mümkün değil. Vazife bitmez. Dolayısıyla o bitmediğine göre bu yolda ölür giderim buyurması bizim için orası önemli. Biz Allah'ın dinini yaşama, tebliğ etme noktasında bu yolda ölüp gidinceye kadar biz aynı kararlılıkta olmamız gerekiyor. Efendimizin bu cevabı her Müslümanın cevabı olması lazım. Hem gerektiği yerde sözlü olarak, gerektiği yerde sükutu olarak o cevap bir Müslümanın kalbinde yerleşmiş olması lazım. Çünkü en güzeli bu. En güzeli bu. Bu hayatta Allah'ın dinini yaşamaktan daha faydalı, daha güzel bir şey olamaz çünkü. En büyük emelimiz, hedefimiz ve gayemiz bu olmalı. Allah'a kulluk olmalı. Değerli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam İslam'ı yaymak için kapı kapı dolaşır, tekrar tekrar anlatır, eline geçen her fırsatı değerlendirirdi. Bıkmak, usanmak, bu kelimeler Efendimiz Aleyhisselam'ın lügatında yoktu. Bıkmak nedir, usanmak nedir bilmezdi Efendimiz. En zor şartlarda bile, en ağır şartlarda bile büyük bir gayretle, büyük bir aşkla, şevkle devam ederdi. En acımasız bir şekilde düşmanlık edenlere bile aynı gerçekleri, hakikatleri Resul Efendimiz defalarca anlatmıştı. Buna bir misal olacak şekilde bir müşahadesini Muğre bin Şube naklediyor. Diyor ki Muğre bin Şube, ben ve Ebu Cehil diyor Mekke sokaklarında birinde giderken Allah Resulü ile karşılaştık. İkisi de müşriklerden bunlar. Ve Mekke sokaklarına giderken Efendimiz'le karşılaşıyorlar. Resul-i Ekrem Efendimiz Ebu Cehil'e, ey Ebul Hakem, gel Allah'a ve Resulüne tabi ol da senin için Allah'a dua edeyim buyurdu. Ebu Cehil, ya Muhammed, sen yine ilahlarımıza dil uzatacak, onlara tapmaktan bizi men edeceksin değil mi? Yemin olsun ki söylediğin şeylerin gerçek olduğunu bilseydim sana tabi olurdum dedi. Efendimiz ayrılıp gidince de bana dönüp, vallahi ben iyi biliyorum ki onun söyledikleri hak ve gerçektir itirafında bulundu. Daha sonra Ebu Cehil iman etmemesinin kabile arası üstünlük sağlama yarışından ve kıskançlık yüzünden olduğunu uzun uzun anlatıyor orada. Hatta diyor ki yani Efendimizin gerçek olduğunu biliyor. Akıllı bir insan fakat bir kısım dünyevi gayrilerle menfaat ihtimali veyahut elindeki menfaati kaybetme tehlikesi sebebiyle bir kısım kabile üstünlükleri yüzünden, kıskançlık yüzünden onu kabul etmediğini de itiraf ediyor. Şunu söylüyorlar, diyor ki ya artık iman et, bu Allah'ın peygamberi. Hakikat ortaya apaçık güneş gibi çıkmış durumda. Hayır diyor. Biz ve diyor Haşimoğulları diyor her konuda birbirimize yarışırız. Ta asırlardır. İşte Beytullah'la ilgili hizmetler, sidane, işte Beytullah'ın üzerindeki örtü, onu değiştirme, sikaya gelen hacılara su verme, onları yedirme, içirme ve diğer o bölgede hüccaçla alakalı yapılan çalışmalar, bu noktada diyor biz hep diyor benim kabilemle Hazreti Muhammed'in kabilesi Haşimoğulları hep yarış halindeyiz. Bazen onlar ileri geçer, bazen biz ileri geçeriz ama hep yarış halindeyiz. Böyle geldik bugüne kadar, asırlardır. Ama en son geldiler, dediler ki bizden peygamber çıktı, İşte Muhammed peygamber oldu dediler. Bizden peygamber çıkmadı. Dolayısıyla ne yaparsa yapsın, ne kadar doğrulusu olsun ben kesinlikle ona iman etmem, tabi olmam. Yani demek ki yani mantıken kabul ediyor Efendimizin doğruluğunu, ama bir kısım böyle işte üstünlük davaları, kabilecilik anlayışları, bir kısım menfaatlerin devamını sağlama veya elden gitmesine engel olma gibi maddi, dünyevi çıkarlar sebebiyle Ebu Cehil peygamberimize iman etmediğini kendisi itiraf ediyor. Ama Efendimiz de Ebu Cehil gibi inatçı bir kafire onu kurtarmak için de defalarca ayağına gidiyor ve ona tebliğini yapıyor kıymetli dinleyenlerim. İmam Buhseri rahmetullahi aleyh, kalpteki hastalıkların hakikati görmeye mani oluşunu, işte Ebu Cehil'de olduğu gibi o bir örneği tabii bu, şöyle bir beytinde dile getiriyor. Diyor ki, قَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدِ وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِ. Bazen göz hasta olur, inkar eder güneşi, ağız da hasta olsa suda tat yok, yemekte tat yok demez mi? Böyle insan gözü rahatsız olursa, kapanırsa güneşi göremez ve gözünü kapattığı bir çöp bile insanın gözününde olsa bütün gökleri, yeri, kainatın görmesine engel olur. Dolayısıyla gözde bir hastalık olursa, gözü kapatacak, görme noktası kapatacak bir şey olduğu zaman o göz ne güneşi görür ne bir şey görür ve göremediği için de güneş yok der. Onu inkar eder, inkara kalkışır. Bir insanın da böyle bir rahatsızlığı varsa, ağzında, dilinde rahatsızlığı varsa en tatlı şeyler bile, bal şurubu bile, bal suyu bile ona acı gelir ve bunun için niye tadı yok falan diye söyleyebilir. Halbuki orada noksanlık ne güneşte ne de balda, noksanlık kişinin gözünde ve ağzında, dilinde. İşte bu hakikati inkar edenlerin de kalplerinde böyle bir hastalık var. Gözlerinde, kulaklarında böyle bir hastalık var. Onlar o gerçeğini yapıyorlar. Gözü rahatsız bir insanın güneşi göremediği gibi o hakikati göremez oluyorlar. Cenab-ı Hak bizim kalplerimizi, gözlerimizi, kulaklarımızı, dillerimizi hem maddi hastalıklardan ama özellikle de böyle manevi hastalıklardan korusun, muhafaza eylesin, temizlesin değerli dinleyenlerim. Alemlerin Efendisi'nin Allah'ın dinini tebliğ etme ve öğretme hususundaki azim, gayret ve şevki karşısında büyük bir acize düşen Kureyş müşrikleri bir gün, sen bizi ve ilahlarımızı yermeyi bırak, biz de seni ve ilahını kendi halinize bırakalım dediklerinde Resulullah Efendimiz Aleyhisselam başını kaldırıp göğe bakmış ve şu güneşi görüyor musunuz diye sormuştu. Evet görüyoruz dediklerinde Allah Resulü İslam'ın mahiyetine ve istikbaldeki durumuna dikkat çeken şu anlamlı suali sormuştu. Peki ben sizin bu güneşin ışıklarından faydalanmanıza mani olabilir miyim? İşte Efendimiz Aleyhisselam İslam'ı güneşe benzetiyor ve diyor ki güneş doğduğu zaman nasıl ki onun dünyayı aydınlatmasına hiçbir şey engel olamaz. Adam belki ancak kendi evinin penceresini kapatabilir. Ve o zaman da kendisi evi ve kendisi o güneşten ışığından mahrum kalmış olur. Ama kişinin evinin kapısını, penceresini kapatması o güneşin bütün dünyayı, dağları, ovaları aydınlatmasına engel olamaz. İslam'da aynı tıpkı bir güneş gibidir. O bir doğmaya başladığı zaman insan eğer kafasını, kalbini buna kapatırsa kendisi mahrum kalmış olur. Ama o güneş kalbi açık olanları, gözü kulağı açık olanları aydınlatmaya devam edecektir diye Efendimiz böyle bir teşbihle hem davasına olan inancını, güvenini ifade etmiş oluyor, hem de İslam'ın istikbalde nasıl bütün gönüllere ulaşacağını ifade etmiş oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demin de arz ettiğimiz gibi burada İslam'ın çok önemli bir hususiyetine vurgu yapmış ve onu ışıklarını cömertçe her tarafa saçan güneşe benzetmiştir. O öyle bir ışık ve nurdur ki penceresi açık her kalp evine tabii bir şekilde girer ve kimse buna mani olamaz. Bu evin pencereleri ne kadar çok olursa güneşin ışıkları da o kadar çok gelir. Allah Teala kainatı aydınlatmak için güneşi yarattığı gibi kullarının manevi dünyalarını nurlandırmak için de İslam'ı göndermiştir. Peygamberimizi göndermiş. Kur'an-ı Kerim'i, Kitabullah'ı onun kalbine indirmiştir. Maddi gözlerde güneş ışığı ne ise akıl ve basiret gözünde de Kur'an-ı Kerim'in ayetleri de odur. Güneşin ışığına bile nur denildiğine göre Kur'an-ı Kerim'e nur denilmesi daha da evladır. Tegabun 8'de bu ifade yer alıyor. Bu durumda Peygamberimizin beyanları güneşin ışığından daha kuvvetli ve onun mübarek varlığı nuraniyette güneşten daha yüksektir. Nitekim Allah Teala güneşi yalnızca bir kandil olarak siraç vasıflandırdığı halde Furkan 61. ayet-i kerimede Resul-i Ekrem Efendimiz'i ve siracen münira nurlu bir kandil. Ahzab 46'da bu şekilde sıfatlandırıyor. Yani Peygamber Efendimiz'in sıfatı güneşinkinden daha kuvvetli geliyor. Güneş sadece siracen ama Peygamberimiz siracen münira olarak geliyor. Bundan anlaşıldığına göre güneşin başkalarına nur verme özelliği Peygamber Efendimiz'de daha kuvvetli tecelli ettiğini bize göstermiş oluyor. Değerli dinleyenlerim, Cenab-ı Hak bize Efendimiz Aleyhisselam'daki bu İslam'ı tebliğ etme, yaşama, yaşatma, bütün insanı anlatma aşkından, şevkinden bizlere nasipler versin diye dua ediyor. Ve sizi programın sonuna gelmişken hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.